28. Bölüm. Ne olmuş? C.S. Pierce ve William James. Bir sincap, büyük bir ağacın gövdesinde sıkıca tutunmuştur. Ağacın diğer tarafında gövdesine sokulmuş bir avcı vardır. Avcı ne zaman soluna doğru hareket etse, pençeleriyle ağaca tutunan sincap da kendi soluna doğru hareket ederek ağacın etrafında ilerler. Avcı sincabı bulmaya çalışır. Fakat sincap her seferinde avcının görüş alanının dışında kalmayı başarır. Aynı durum saatlerce aynı şekilde devam eder. Avcı bir an bile olsa sincabı göremez. Bu durumda avcının sincabın etrafında döndüğünü söylemek doğru mudur? Bunun üzerine bir düşünün. Avcı gerçekten avının etrafında dönmüş müdür? Cevabınızın neden bilmek istiyorsun olması mümkündür. Amerikalı filozof ve psikolog William James, aynı örnek üzerinde tartışmakta olan bir grup arkadaşına rastlar. James, sizin cevabınıza sempatiyle yaklaşırdı. Arkadaşları, cevap üzerinde hemfikir olamasalar da, meseleye ilişkin ortaya çıkarılabilecek mutlak bir doğru varmışçasına tartışıyorlardı. Bazıları, evet, avcı sincabın etrafında dönüyordu. Diğerleri ise, hayır, kesinlikle dönmüyordu diyordu. James'in cevabı bulmalarına yardımcı olabileceğini düşündüler. James'in cevabı kendi pragmatist felsefesine dayanıyordu. Söylediği şuydu. Eğer etrafında dönmekten kastınız, adamın sincabın önce kuzeyinde, sonra doğusunda, sonra güneyinde ve sonra da batısında bulunmasıysa, ki bu da etrafında dönmek fiilinin anlamlarından bir tanesidir, o zaman avcının sincabın etrafında döndüğü doğrudur. Bu anlamda avcı gerçekten sincabın etrafında dönmektedir. Ancak eğer avcının önce sincabın karşısında, sonra sağında, ardından arkasında, en sonunda da solunda bulunmasını kastediyorsanız, karşımızda etrafından dönmenin başka bir anlamı vardır ve sorunun cevabı hayırdır. Sincabın karnı her zaman avcıya dönüktür. Bu anlamda avcı sincabın etrafında dönmemektedir. Aralarında ağaç, yüzleri sürekli birbirlerine dönük, birbirlerini görmeksizin döne döne dans ediyor gibidirler. Bu örnekle işaret edilen şey, pragmatizmin pratik sonuçlarla, düşüncenin nakit değeriyle ilgilendiğini göstermektedir. Eğer cevap beraberinde bir şey getirmiyorsa, o zaman neye karar verdiğiniz gerçekten de önemli değildir. Bütün mesele, niye bilmek istediğinize ve bunun fiilen nasıl bir fark yaratacağına bağlıdır. Bu yaklaşımda soruyla ilgili özel insani ilgi ve etrafında dönmek fiilini farklı bağlamlarda tam olarak nasıl kullandığımız dışında bir hakikat yoktur. Eğer pratik bir fark yoksa meseleye dair bir hakikat de yoktur. Hakikat bir şekilde orada bir yerde onu bulmamızı bekleyen bir şey değildir. James için hakikat basitçe işe yarayan, hayatlarımız üzerinde yararlı etkisi olan şeydi. Pragmatizm, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, felsefeyi daha bilimsel kılmak isteyen Amerikalı filozof ve bilim insanı Pierce'la başladı. Pierce, bir ifadenin doğru olması için onu destekleyecek bazı olası deney ve gözlemlerin olması gerektiğine inanıyordu. Eğer cam kırılgandır derseniz, bu ona bir çekiçle vurmanız durumunda ufak parçalara ayrılacağı anlamına gelir. Cam kırılgandır ifadesini doğru kılan budur. Cama vurduğunuzda ne olacağıyla ilgili bu olgu dışında, camın sahip olduğu görünmez bir kırılganlık niteliği yoktur. Cam kırılgandır ifadesi bu pratik sonuçlardan ötürü doğru bir ifadedir. Cam saydamdır da doğru bir ifadedir. Çünkü camdan baktığınızda arkasını görebilirsiniz ve bunun nedeni camın gizemli bir özelliği değildir. Pierce, pratikte herhangi bir fark yaratmayan soyut teorilerden nefret eder. Anlamsız olduklarını düşünürdü. Doğru ideal olarak yürütmek istediğimiz bütün deneyleri ve soruşturmaları gerçekleştirebilmemiz durumunda en nihayetinde varacağımız şeydir. Pierce'ın çalışmaları yaygın bir şekilde okunmadı. Ama William James'inkiler okundu. O mükemmel bir yazardı. Ünlü kardeşi, roman ve kısa hikaye yazarı Henry James kadar iyi. Belki Ondan da iyiydi. İkisinin de Harvard Üniversitesi'nde ders verdikleri dönemde James zamanının çoğunu Pierce'la pragmatizm üzerine tartışarak geçirdi. James, pragmatizmin makalelerinde ve derslerinde popüler hale getirdiği kendine has bir biçimini geliştirdi. Onun için pragmatizm şöyle özetlenebilir. Doğru, işe yarayandır. Gerçi işe yarayan derken ne demek istediği bir parça muğlaktır. İlk dönem psikologlarından biri olsa da sadece bilimle değil, ahlaki anlamda doğru ve yanlış ve dinle de ilgileniyordu. Aslında en çok tartışılan yazıları dinle ilgiliydi. James'in yaklaşımı geleneksel doğruluk görüşünden oldukça farklıdır. Bu görüşe göre doğruluk, olgulara uygunluk göstermek anlamına gelir. Bu uygunluk teorisine göre bir cümleyi doğru yapan şey, onun dünyanın nasıl olduğunu tam olarak betimlemesidir. Kedi minderin üzerindedir cümlesi, minderin üzerinde bir kedi olduğu zaman doğrudur. Olmadığı zaman, örneğin kedi dışarı çıkmış, bahçede fare arıyorsa yanlıştır. James'in pragmatik doğruluk teorisine göre, minderin üzerinde kedi var cümlesini doğru yapan şey, ona inanmanın bizim için pratik olarak kullanışlı sonuçlar üretmesidir. Bizim için işe yarar. Böylece, örneğin minderin üzerinde kedi olduğuna inanmak, kedi başka bir yere gidinceye kadar evcil faremizle minderin üzerinde oynayamayacağımızı bilmemiz sonucunu doğurur. Minderin üzerinde kedi var gibi bir örneği kullandığımızda, bu pragmatik doğruluk teorisinin sonuçları özellikle şaşırtıcı ya da önemli görünmez. Ancak bunu bir de, Tanrı vardır cümlesinde deneyelim. James'in bu konuda ne söylemesini beklerdiniz? Tanrı'nın var olduğu doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Başlıca cevaplar, evet, Tanrı'nın var olduğu doğrudur. Hayır, Tanrı'nın var olduğu doğru değildir ya da bilmiyorum olur. Bunu dinlemeden önce soruma cevap vermek zorunda kalsaydınız, muhtemelen bu cevaplardan birini verirdiniz. Bu konumların adları vardır. Teizm, ateizm ve bilinemezcilik. Evet, Tanrı'nın var olduğu doğrudur diyenler, genellikle bir yerlerde üstün bir varlığın var olduğunu ve Tanrı vardır ifadesinin yaşayan hiç insan olmasa, hatta insanoğlu hiç var olmamış olsa bile doğru olacağını kasteder. Tanrı vardır ya da Tanrı yoktur. Hem doğru hem de yanlış ifadelerdir. Fakat onları doğru ya da yanlış yapan onlar hakkında ne düşündüğümüz değildir. Onlar hakkında ne düşünürsek düşünelim, bu ifadeler ya doğru ya da yanlıştır. Onları düşünürken sadece doğru cevabı bulmayı umarız. James, Tanrı vardır ifadesinin oldukça farklı bir analizini sundu. Söz konusu ifadenin doğru olduğunu düşünüyordu. Onu doğru yapan şey, sahip olması yararlı bir inanç olmasıdır. Bu sonuca varırken, Tanrı'nın varlığına inanmanın faydalarına odaklandı. Bu, onun için önemli bir konuydu ve bundan dolayı dinsel inancın sahip olabileceği geniş kapsamlı etkileri incelediği, Dinsel Deneyim Türleri adını taşıyan bir kitap yazdı. James için Tanrı vardır ifadesinin doğru olduğunu söylemek, inanan için ona inanmanın iyi olduğunu söylemektir. Bu benimsenmesi şaşırtıcı bir konumdur. 12. bölümde incelediğimiz bilinemezcilerin Tanrı'nın varlığına inanmaktan fayda sağlayacaklarını söyleyen Pascal'ın argümanını arındırır. Gerçi Pascal, Tanrı vardır ifadesinin insanlar Tanrı'ya inanarak kendilerini daha iyi hissettikleri ya da bu inançtan dolayı daha iyi insanlar oldukları için değil, Tanrı gerçekten var olduğu için doğru olduğuna inanırdı. Onun giriştiği bahis, bilinemezcileri kendi düşündüğü şeyin doğru olduğuna inandırmanın bir yoluydu sadece. James içinse, Tanrı'ya inancın tatminkar bir şekilde işe yaradığı varsayımı Tanrı vardır ifadesine de doğru kılar. Bunu daha da netleştirmek için Noel Baba vardır cümlesini ele alalım. Bu doğru mudur? Gerçekten kırmızı yüzlü, neşeli ve tombul bir adam her Noel'de hediye dağıtmak için bacınızdan içeri girer mi? Eğer bunu gerçek olduğuna inanıyorsanız, bu podcast'in gerisini dinlemenize gerek yok. Gerçi gerçekten var olsa güzel olurdu diye düşünseniz bile Noel Baba'nın var olduğunu düşünmüyor olduğunuzu tahmin ediyorum. İngiliz filozof Bertrand Russell, William James'in pragmatik doğruluk teorisinin onun Noel Baba vardır ifadesinin doğru olduğuna inanması gerektiği anlamına geldiğini söyleyerek bu teoriyle dalga geçmiştir. Bunu söylemesinin nedeni, James'in bir cümleyi doğru kılan şeyin ona inanmanın inanan kişi üzerindeki etkisi olduğunu düşünmesiydi. En azından çoğu çocuk için, en azından Noel Baba'ya inanmak harikadır. Noel'i onlar için çok özel bir güne dönüştürür. Daha iyi davranmalarını sağlar. Noel'den önceki günlerde odaklanabilecekleri bir şey verir. Onlar için işe yarar. Dolayısıyla ona inanmak bir şekilde işe yaradığı için bu durum onu James'in teorisine göre doğru kılıyor görünüyor. Sorun şu ki, doğru olsaydı iyi olacak olan şey ile gerçekten doğru olan şey arasında bir fark vardır. James, böyle bir durumda Noel Baba'ya inanmak çocuklar için işe yarıyor olsa da herkes için işe yaramadığını belirtebilirdi. Eğer aileler Noel Baba'nın Noel Arifesi'nde hediye dağıttığına inansaydı, çıkıp çocukları için hediye almaya gitmezlerdi. Noel Baba vardır. İnancında bir aksaklık olduğunu anlamak için Noel sabahını beklemek yeterli olurdu. Fakat bu, küçük çocuklar için Noel Baba'nın olması doğru, çocuğu yetişkin içinse yanlıştır mı demek? Bu durumda doğruyu öznel, dünyanın nasıl olduğundan ziyade bizim bir şey hakkında nasıl hissettiğimize ilişkin bir meseleye dönüştürmez mi? Başka bir örnek ele alalım. Diğer insanların zihinleri olduğunu nereden biliyorum? Hiçbir içsel yaşamı olmayan bir çeşit zombiden ibaret olmadığımı kendi deneyimlerimden biliyorum. Kendi düşüncelerim, niyetlerim ve benzeri var. Bununla birlikte etrafımdaki insanların da düşüncelerinin olup olmadığını nasıl söyleyebilirim? Belki de bilinçsizler. Kendilerine ait zihinleri olmaksızın otomatik bir şekilde hareket eden zombiler olamazlar mı? Burada söz konusu olan, filozofları uzun zaman endişelendiren diğer zihinlerin varlığı problemidir. Çözmesi zor bir bilmecedir bu. James'in cevabı, diğer insanların zihinlerinin olduğunun doğru olması gerektiğidir. Aksi takdirde, diğer insanlar tarafından kabul edilme ve takdir edilme arzumuzu tatmin edemezdik. Bu tuhaf denebilecek bir argümandır. James'in pragmatizminin hüsnü kuruntu, gerçekten doğru olup olmadığına bakmaksızın, doğru olması arzu edilen şeye inanma olduğu izlenimini verir. Birileri sizi övdüğünde, sırf hoşunuza gittiği için, onların robot değil de bilinç sahibi varlıklar olduğunu düşünmek, onları bilinç sahibi varlıklar yapmaz. Pekala, içsel bir yaşamdan yoksun olabilirler. 20. yüzyılda Amerikalı filozof Richard Rorty bu tarzdaki pragmatik düşünmeyi devam ettirmiştir. James gibi o da sözcükleri dünyayı bir biçimde yansıtan sembollerden ziyade bir şeyler yaparken kullandığımız araçlar olarak düşünüyordu. Sözcükler dünyayı kopyalamamızı değil, onunla başa çıkmamızı sağlar. Doğru, çağdaşlarınızın yanınıza kâr kalmasına izin verdikleri şeydir. Ve tarihin hiçbir dönemi gerçekliği bir diğerinden daha doğru yakalayamaz, diyordu. Rorty'ye göre insanlar dünyayı tanımlarken bir Shakespeare oyununu yorumlayan edebiyat eleştirmenleri gibidirler. Oyunun hepimizin kabul etmesi gereken tek bir doğru okuması yoktur. Farklı insanlar farklı zamanlarda metni farklı şekillerde yorumlarlar. Rorty herhangi bir bakış açısının daimi doğruluğunu reddetmiştir. Ya da en azından benim onun çalışmalarına dair yorumum budur. Muhtemelen Rorty, avcının ağacın çevresinde koşturan sincapın etrafında dönüp dönmediği sorusunun doğru cevabı olmadığı gibi, bunun da doğru bir yorumu olmadığını düşünürdü. Nietzsche'nin eserlerinin doğru bir yorumunun olup olmadığı da ilginç bir sorudur.